Ayrım 3. Bir serçe düştü. Wilbur Smith. Sayfa 21. Mavzer'in yaygarası o kadar yakından o kadar yüksek ve keskin geldi ki birkaç saniye boyunca Mark'ın kulak zarları vınladı durdu. Afallamış durumda kaldı bir an. Sesin şokuyla donmuştu. Alman nişancı kendi yatmakta olduğu yerin 6-7 metre uzağındaydı ancak. Manyakça bir rastlantı sonucu yamaçta Mark'la aynı noktayı seçmişti o da kendine. Yo, manyakça bir rastlantı değildi bu. Avcı gözüyle her ikisi de ortak amaçlarına en uygun yeri seçmişlerdi elbette. Gizlendikleri noktadan ölüm saçmaya en uygun yeri. Mark'ın şans sarkacı bu kez de öbür tarafa kaymış bulunuyordu. Mauser ateş ettikten sonraki saniyelerde Mark hiç kıpırdamamıştı. Ama damarlarında yükselen adrenalin her duyusunu son derece keskinleştirmişti. Kalbi sanki kaburga kafesini delecekmiş gibi çarpıyordu. Alman onun solunda, yamacın daha yukarısındaydı. Omzunun biraz arkasında. Sol taraf, Mark'ın açıkta bulunan yanıydı. Meşe köklerinden uzakta kalan yanı. Başını çevirmeksizin gözlerini devirdi, görüş açısının en kenarında devrilmiş ikinci bir meşenin daha bulunduğunu gördü. Bir bütün dakika boyunca hiç kıpırdamadı. Gözünün ucuyla o tarafta bir hareket bekledi. Hiçbir şey olmadı. Sessizlik korkunç baskı yaratıcıydı. Az sonra uzaklarda bir Spandau'nun ateşi duyulana kadar. Bu seferki ses bir mil ileriden geliyordu. Mark başını ağır ağır sola doğru döndürmeye başladı. Sinek izleyen bu kalemun kadar yavaş. Az sonra yan gözle bakmanın çarpıklığı kayboldu. Görüş netleşti, başının yukarısında kalan yamacı da görür duruma geldi. En yakınındaki meşenin kabuklarını şarapneller soymuştu. Ağaç devrilip bir çukura yerleşmiş, çukurun üzerinde bir köprü gibi görünüyordu. Üzerine karlar yığılmış ama yine de ağaçla toprak arasında dar bir açıklık kalmıştı. En geniş yeri belki 8-9 santimdi o açıklığın. Mark onun gerisindeki karlardan yansıyan bir ışık görmeyi de başardı. O anda pek küçük bir hareket gözlerini bir noktaya çekti. Bir santimin beşte biri kadar bir hareketti belki. Ama Mark'ın dikkatini yine de çekmişti. 5 saniye kadar o noktaya baktıktan sonra anlayabildi ne görmekte olduğunu. Meşenin görüşünü engelleyen gövde tarafından Mauser'in namlusu dışarıya doğru uzanmaktaydı. Namlunun çevresine bez sarılmış, keskin hatların yumuşamaması, ışığın da madenden yansımaması sağlanmıştı. Ama namlunun zalim ağzı açıktı. Alman meşe kütüğünün gerisinde yatıyordu. Mark gibi onun da sağ tarafı korunmaktaydı. Yüzü Mark'a göre yarı dönüktü, aralarında 6 metre ancak vardı. Mark Mauser'in namlusunu 10 dakika daha seyretti. Namlu bir daha kıpırdamadı. Alman'da hareketsizlik ve sabır yetenekleri vardı. Tüfeğini bir kez daha tekrar doldurduktan sonra o dikkat dolu pozunda donmuştu yeni baştan. Mark o kadar iyi nişancı ki bana ateş ederse kurtulmama olanak yok diye düşündü. Bir santim kıpırdasam duyar, duyunca da çabuk davranır hem de çok. Hedefini iyi görebilmek için Mark'ın 6 metre kadar geri çekilmesi gerekirdi. O zaman da dosdoğru Mauser'in namlusuna bakıyor olacaktı. Dosdoğru bir atış. Üstelik Alman da onun hareketlerinden kuşkulanmış olacaktı. Mark ona bu kadar çok avantaj tanıyamayacağını biliyordu. Hele onun kıratında bir hasım olunca. Uzun hareketsiz dakikalar gerilimde kesinti olmaksızın birbirine eklenip uzadı. Mark vücudundaki her sinirin gözle görülebilecek kadar titrediğini hissediyordu. Ama gerçekte tek hareketi sağ elinin eldivenindeydi. Parmaklar eldivenin içinde sürekli olarak bir yoğurma hareketiyle kıpırdıyor, kendilerini esnek ve sıcak durumda korumaya çalışıyorlardı. Bir de Mark'ın kafatası içinde gözleri hareket ediyordu. Devrik meşenin bir başına bir öbür başına ağır ağır kayıyordu bakışları, ikide bir kırpıyordu gözlerini, gerilimin ve buz gibi havanın getirdiği gözyaşlarını yok etmek için.
''Neler oluyor orada?'' diye yakında Fergus MacDonald sinirli sinirli. İnsanı kum torbası barikatının altında kalma avantajına kavuşturan periskopla bakmaktaydı. Çocuk orada çakıldı kaldı. General Sean Courtney de gözlerini öteki periskoptan ayıramıyordu. Onu yavaşça sağa sola çeviriyor, kuzey yamacı tarayıp duruyordu. ''O Hun'u Cuthbert'le bir daha kudurtsana.'' Fergus hemen ikinci kez yutmaz diye itiraz etmeye başladı. Birbirine yakın gözlerini kaldırmış generale bakıyordu. Gözlerinin kenarları kıpkırmızıydı. Soğuktan ve bir de beklemenin yarattığı gerilimden. Bu bir emirdir çavuş. Sean Courtney'in alnı kırıştı. Kara kaşları birden birbirine yaklaştı. Sesi yaşlı aslanlar gibi kükrerken koyu mavi gözleri kırpıldı. Adamın bu ruhsal durumdayken yarattığı hava ve yaydığı güç Fergus MacDonald'ı bile afallattı. "Başüstüne efendim," diye mırıldandı suratını asarak. Sonra mankenin yatmakta olduğu yere doğru ilerledi. Mavzer'in ateşi bir daha patladı. Bu şokun etkisiyle Mark'ın gözleri iki kez kırpıldı, sonra apaçık durdu. Açık kahverengi gözler yamaca sabit bakışlarla bakıyordu. Ava çıkmış yırtıcı kuşlar gibi. Ateş edildikten hemen sonra Mauser'in şarjörünün geri çekilip tekrar itildiğini duydu. Namlu bir daha eski yerinden dışarı uzandı. Ama o anda Mark'ın gözleri de yana doğru kaydı. Bir hareket daha vardı. Öyle hafifti ki daha az dikkatli gözler olsa dünyada fark edemezdi. İncecik bir soluk gibiydi bu hareket. Ağacın gövdesiyle yerdeki karlar arasındaki 8 santimlik aralıktan görünmüştü. Bir tek o kıpırtı, sonra yine hareketsizlik. Mark o aralığa uzun saniyeler boyunca baktı, hiçbir şey görmedi. Yalnızca gölge, belirsiz şekil, bir de arkadaki karlardan yansıyan ışık. Derken birden başka bir şey daha görmekte olduğunu anladı. Bir kumaşın dokusu, aralıkta bir kumaş. Biraz daha bakınca gri kumaşın dikiş yerini de gördü. Altındaki insan etine yapışık durmuyor, hafif tümsek yapıyordu. Almanın vücudunun küçük bir kısmı görünmekteydi aralıktan. Adam başını diğer tarafa doğru uzatmış yatmaktaydı. Kafası Mauser namlusunun çıktığı taraftaydı. Mark adamın vücudunun konumunu kafasında dikkatle canlandırdı. Tüfek namlusuna göre kafanın omuzların nerede bulunacağını, göğsün ve kalçaların hizasını hesapladı. Evet, kalçası diye düşündü Mark. O görünen ya kalçası ya da oyluğunun üst kısmı. Birden ışıkta bir değişiklik oldu. Güneş tepedeki bulutların zayıf bir noktasını buldu, ışınlarını yollayarak ortalığı aydınlattı. Biraz daha güçlü olan bu ışıkta Mark Alman'ın kemerinin bir bölümünü de görebildi. Bu da onun tahminine güç kazandırdı, artık biliyordu. Kumaşta demin gördüğü kabarıklık, oyluğun kalça kemiğine girdiği yerdeki sivrilikti. Mark'ın kafasından buz gibi bir düşünce geçti. İki kalçanın içinden dedi kendi kendine, ferç edici bir vuruş olur. Ayrıca büyük atar damar da oradan geçiyor. Sağ elinin eldivenini dikkatle çıkarmaya koyuldu. Yan üstü dönmeli, P-14'ünün uzun namlusunu 90 dereceden fazla çevirmeli ve bunları çıt çıkarmadan yapmalıydı. Ne olursun tanrım dedi içinden ve sonra harekete başladı. Sızı verecek bir yavaşlıkla tüfeğinin namlusu döndü. Kendisi de ağırlığını öteki dirseğine geçirmeye çalıştı. P-14'ün namlusu meşe gövdesiyle yer arasındaki dar aralığa dönünceye dek sonsuza gidip gelmek kadar uzun zaman geçmişti sanki. Mark iki büklümdü. Bu rahatsız durumda nişan almaya çalışıyordu. Ateş etmeden önce emniyeti açamazdı. O ufacık metalik ses bile Alman'ı uyarmaya yeterdi. Parmağını tetiğin çevresine sardı, emniyeti tekrar yokladı, başı garip biçimde bükülmüş durumda tekrar nişan aldı. Hassas tetik üzerindeki baskıyı arttırmaksızın emniyeti baş parmağıyla itmeye başladı. Bunu çok dikkatli yapmak, hedefi saptırmamak gerekliydi. Tüfeğin yarattığı gök gürültüsü alçalmış kurşuni göklere çarpıp geri döndü sanki. Mermi daracık yarıktan içeriye uçtu. Mark onun yarattığı etkiyi gördü. Madenin ete girmesinin lastik gibi sesini duydu. Alman'ın vahşi bir çığlık kopardığını da duydu. Anlamı olmayan bir ses. Mark P-14'ün şarjörünü çekti, tekrar sürdü. Bunu içgüdüsel bir hareketle düşünmeden yaptı. İkinci ateş birincisinin peşinden ona o kadar yakın patladı ki iki ses birbirine bağlı gibi duyuldu, tek atışa benzedi. Mermi yine yarıktan girdi. Mark bu kez kanların fışkırdığını, karı lekelediğini gördü. Kanlar karı kendi sıcaklığıyla erittikçe pembeye dönüşüyordu. Sonra artık aralıkta hiçbir şey görünmedi. Etki Alman'ı geri geri savurmuştu ya da yan devirmişti. Ortada yalnızca pembe kan lekeleri vardı. Mark namlusunda yeni bir mermiyle bekledi. Artık iyice dönmüş, yüzünü meşenin devrik gövdesine çevirmişti. Tekrar ateş etmeye hazır, gep gergindi. Açtığı yara yeterince etkili değilse Alman peşine düşerdi onun. O da hazırdı çatışmaya. İçi soğuk ve heyecansızdı ama son derece uyanıktı. Her şeyin farkındaydı. Her sinirinin ucu son noktasına kadar kurulu, görüşü keskin, kulakları anten gibiydi. Sessizlik biraz daha devam etti. Sonra bir ses duyuldu. Bir adamın hıçkırma sesi. Derken ses güçlendi, daha isterik oldu. İnsanın içini burkar hale geldi. ''Ah mein Gott, mein lieber Gott!'' diyordu adamın sesi. ''Dipnot, ah tanrım, ulu tanrım!'' İnsanı acındıran kırık bir sesti. ''Das Blut, ah Gott, das Blut!'' ''Dipnot, kan, ah tanrım, bu kan!'' Birden ses Mark'ın içini yırtar gibi oldu. Benliğini parçalıyordu sanki. Eli titremeye başladı. Dudaklarının da titrediğini bir kez daha hissetti. Çenesini kasmaya çalıştı ama dişlerinin birbirine vurarak takırdamasına neden olamadı. ''Kes, ah tanrım, kes şunu!'' diye fısıldadı. Tüfek ellerinden düştü. Eldivenli ellerini kulaklarına kapayıp ölmekte olan Alman'ın korkunç çığlıklarını duymamaya çalıştı. ''Lütfen, lütfen!'' diye yalvardı Mark yüksek sesle. ''Kes lütfen!'' Alman onu duymuş gibiydi. ''Hilf mir, lieber Gott, das Blut!'' ''Dipnot, bana yardım et, ulu tanrım, bu kan!'' Sesi umutsuzlukla çatallaşıyordu. Birden Mark kendini oraya doğru emekler buldu. Karların içinde kör gibi emekliyordu yukarıya doğru. ''Geliyorum, bir şey yok!'' diye mırıldandı. ''Yeter ki sus!'' Duyularının bulanıklaştığını fark ediyordu. ''Ah mein lieber Gott, ah meine Mutti!'' ''Dipnot, tanrım, ah anneciğim!'' ''Ah tanrım, kes şunu, kes şunu!'' Alman ağacın gövdesine yarı yaslanmıştı. İki eliyle atar damarlardan fışkıran kanı durdurmak istercesine yaraya bastırıyor, kan parmaklarının arasından akmaya devam ediyordu. Çevresindeki karlar mantar gibi vıcık vıcık bir kan çorbası olmuştu. Yüzünü Mark'a çevirdi, daha şimdiden renk kalmamıştı bu yüzde. Parlak kül rengine dönük bir beyazlık gelmişti cildine, üzeri de bir ter tabakasıyla kaplıydı. Gençti Alman, Mark kadar genç. Ölüme hızla yaklaşıyor olması yüz çizgilerini germiş, yaşını daha da küçük gösteriyordu. Mermerden oyma bir meleğin yüzüydü bu, dümdüz ve beyaz, garip biçimde güzel. Soluk, morumsu göz çukurları içinde mavi gözler. Alnında altın rengi saçları miğferin altından fışkırıyor, solgun teline dökülüyordu. Ağzını açtı, Mark'ın anlayamadığı bir şey söyledi. Dişleri beyaz ve düzgündü. Alman yavaş yavaş geriye doğru kaykılırken gözleri hala Mark'a bakıyordu. Elleri yarasının üzerinden ayrıldı. Fışkıran kanlar basınç kalkınca yavaşladı. Derken mavi gözler o ateşli pırıltılı bakışı yitirdi, donuklaştı, odaksız bakmaya başladı. Mark zihninin dokusundan bir iplik çekiliyormuş gibi hissetti. Bir ipek kumaş yırtılıyormuş gibi oldu kafasının içinde. Hemen hemen fiziksel bir şeydi bu. İçinin çökmekte olduğunu biliyordu. Bakışı bulanıklaştı. Ölü Alman'ın yüz hatları eriyen bal mumu gibi aktı. Sonra tekrar netleşti. Mark kafasındaki yırtığın daha da büyüdüğünü duydu. Mantığının ipek dokusu yırtılıyordu. Açılan deliğin arka tarafı karanlık bir boşluktu. Ölü Alman'ın yüz çizgileri değişmeye devam ediyordu. Sonunda katılaştılar. Mark dalgalı, görüntü bozan bir aynada kendi yüzüne bakar gibi oldu. Kendi yüzü, hortlak gibi. Açık kahverengi gözleri, korku içinde açılan ağzı. O ağızdan çıkan ses bütün dünyanın umutsuzluk ve acı çığlığı oldu. Mark'ın mantık ve sağduyusunun son kalıntıları da bu dehşet çığlığı içinde eriyip yok oldu. Kendisinin avaz avaz bağırdığını duydu. Ayaklarının koşmaya başladığını hissetti. Ama kafasında yalnızca karanlık vardı. Vücudu hafif, sanki hiç ağırlığı yokmuş gibiydi. Uçan bir kuşun gövdesiydi sanki. Makinelinin başındaki Alman Maksim'i doğrultu hafif sola kaydırdı. Namluyu eğerek yamacın İngiliz atlarına doğru inen yöresine döndürdü. Tek başına deliler gibi koşan adam sola doğru gidiyordu. Makineli görevlisi Maksim'in kabzasını omzuna yerleştirdi. Tetiğe bir tek kez bastı. Namlu gereğinden biraz daha aşağıya büküktü. Yukarıdan aşağı ateş ederken yükseğe vurma olasılığını gidermek için. Mark Anders sırtına saplanan iki kurşunun etkisini hemen hiç hissetmedi. Fergus MacDonald ağlıyordu. Sean buna şaşırdı. Hiç beklemezdi doğrusu. Kızarmış gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Adam öfkeli bir el hareketiyle onları yok ediverdi. ''Devriye ekibi çıkarmaya izin var mı efendim?'' diye sordu. Genç yüzbaşı çavuşun omzu üzerinden kararsız bakışlarla Sean'a doğru baktı. Sean başını hafifçe salladı. Yüzbaşı yine kararsız bir sesle ''Gönüllü bulabileceğini umuyor musun?'' diye sordu. Yüzü giderek kızaran çavuş ''Gönüllü çıkar efendim'' dedi. ''Çocuklar o gencin yaptığına duygularıyla katılıyorlar çünkü.'' ''Pekala o halde, ortalık kararır kararmaz.'' Mark'ı saat 8'i biraz geçe buldular. Paslı dikenli tellere takılmış sallanıyordu, yamacın dibindeydi. Kırık bir taş bebeğe benziyordu. Fergus MacDonald onu tellerden ayırmak için tel makası kullanmak zorunda kaldı. Birlikte İngiliz atlarına dönebilmeleri bir saat sürdü. Sedyeyi çamurlardan, erimekte olan karlardan çekerek götürüyorlardı. General Courtney kanı çekilmiş, bembeyaz yüze bakmak için elinde feneriyle sedyenin üzerine eğildi. Ölmüş dedi. Fergus MacDonald ölmedi dedi hırsla. O kadar kolay öldüremezler benim çocuğu. Lokomotif köprünün demirleri üzerinden sarsılarak geçerken düdüğünü acı acı öttürdü. Gümüş rengi bir duman önce yukarıya yükseldi, sonra rüzgara uyup savruldu. Mark Anders Katar'ın tek yolcu vagonunu sahanlığından sarkıp baktı. Rüzgar kumral saçlarını uçururken lokomotiften uçan kurumlar yanaklarına çarptı. Ama o gözlerini kısarak üzerinden geçmekte oldukları nehrin yatağına doğru baktı. Sular sakin sakin akarken köprünün ayaklarına çarpıp köpürüyor, renkler yeşile dönüyordu.
''Yılın bu mevsiminde sular yüksek olur.'' diye mırıldandı Mark kendi kendine. ''Büyük baba memnundur.''
Dudaklarının çoktandır unuttuğu bir gülümseme biçimine kıvrıldığını fark etti. Son birkaç aydır pek ender gülümsemişti. Lokomotif çelik köprüyü geçtikten sonra karşı yamaca sardırdı. Motorun sesi hemen değişti, hızı azaldı. Mark eğilip asker heybesini yakaladı, sahanlığın kapısını açıp çelik basamağa indi. Tek koluyla asılarak gözleri çakıllı zeminde biraz daha gitti. Yol dikleştikçe tren daha da yavaşladı. Mark heybesini omzundan çıkarıp elini uzağa doğru tuttu. Onun çakıllara elden geldiğince yumuşak düşmesini sağlamaya çalıştı. Heybe zıpladı, sonra çakıllar üzerinden uzağa doğru yuvarlandı. Kaçmakta olan canlı bir hayvan gibi. Mark altından hızla geçen toprağa doğru alçaldı, vücudunu dengeledi, çakıllara ayaküstü düşmek için vaziyet aldı. Gerçekten de ayaküstü düştü, hafif büküldü. O doğrulduğunda tren de yanından gürültüyle geçmişti. Son vagonun arkasındaki muhafız onu öfkeli bir sesle azarladı. ''Hey, yasaya aykırı bu yaptın!'' Mark şerife söyle diye seslendi. Ona alaycı bir selam çaktı. Bu arada lokomotif tekrar hızlandı. Tepeyi aşıyordu. Tekerleklerin temposu kulağa belirgin biçimde daha sık gelir oldu. Muhafız yumruğunu sallarken Mark arkasını döndü. Atlamak sırtının yine acımasına neden olmuştu. Elini gömleğinin içine kaydırdı. Gözü rayların ilerisindeydi. Kürek kemiğinin altındaki iki deliği yokladı. Bir tanesinin omurgaya ne kadar yakın olduğuna bir kez daha şaştı. Yaranın üzerindeki yeni deri ipek gibiydi ama aylar sürmüştü o yaraların kapanması. Mark pansuman arabasının teker seslerini hatırlayınca istemeyerek ürperdi. Deliklere sokulan uzun pamuk tamponlar yeniden gözünün önünde belirdi. Sonra o tamponların forcepsle çekilişi, kendi hıçkırık dolu soluması, sağlık görevlisinin ''Sık dişini aslanım'' deyişi. Gün be gün, hafta be hafta, öyle ki sonunda yaralı ciğerin zatürreye yakalanmaması ona bir kurtuluş gibi gelmişti. Ne kadar sürmüştü? Fransa topraklarındaki askeri istasyondan ambulansla hastaneye, oradan Brighton'daki büyük hastaneye. O sıra zatürrenin kara sisi sarmıştı Mark'ı. Sonra hastane gemisiyle Atlantik'ten güneye, vatana doğru. Havasız, tropikal bölgede pişe pişe. Sonra yeşil çimenli, güzel bahçeli hastanede nekahet dönemi. Ne kadar sürmüştü hepsi? 14 ay. Bu arada savaş bitmişti. İnsanlar o savaşa büyük savaş diye isim takma yanılgısına düşmüşlerdi. Acılı, sayıklama dolu dönemler gölgelemişti zamanın geçişini Mark için. Ama yine de bu süre ona bütün bir ömür gibi görünmüştü. Bu ömrü öldürmeler, vahşilikler, acılar, ıstıraplar içinde yaşamıştı. Ve şimdi de yeniden doğmuştu. Sırtındaki sızı birden geçti. Artık onarım tamam diye düşündü mutlu mutlu. Korkunç ve karanlık anıları kafasından uzaklaştırdı. Heybesini almak üzere yamaçtan aşağıya doğru ilerledi. Andersland hemen hemen 40 mil aşağıdaydı. Nehir boyundan yürümek gerekecekti. Tren zaten rötar yapmış, vakit şimdiden öğleyi bulmuştu. Mark oraya ertesi akşamdan önce varamayacağını biliyordu. Garip olan şey şimdi artık eve dönme duygusu yaklaştıkça telaşının geçmiş olmasıydı. Rahat rahat yürüdü, her zamanki uzun adımlarıyla. Heybeyi ikide bir sırtı acıdıkça omzuna doğru kaydırıyordu. Yüzünü ter kaplamış, terin nemi onu biraz serinletiyordu. Gömleği de ter içindeydi. Bunca yıl buralardan uzak kalmak, şu anda içinde bulunduğu dünyayı daha güzel görmesine, küçük şeyleri daha bir sevmesine yol açıyordu. Eskiden şöylece dikkat ettiği şeyler şimdi ona yepyeni büyük sevinç nedeni gibi gözüküyordu. Nehrin iki kıyısında çalılar cap canlıydı. Işıl ışıl ateş böcekleri suyun yüzeyinde parlayarak uçuyor, bazıları havada çiftleşiyordu. Birden suyun yüzüne çıkan su aygırı soluğunu gürültüyle saldı, pembe sulu gözleriyle Mark'a doğru baktı, çevresinde dev dalgalar oluşturdu.
3. ayının sonu. Sayfa 29.